Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Tahran Radyosu Podcast. Değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te sizlere Marlik Tepesi ve İran'ın bu bölgesinin altın kupalarından bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugüne kadar Marlik'in altın kabartmalı antikalarını hiç duydunuz mu? İran'ın kuzeyindeki antik tepelerden elde edilen 3000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan barat ve vazo şeklinde bir obje. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzeyindeki Marlik Tepesi ve de İran'ın bu bölgesindeki altın ve gümüşten yapılmış vazo misali bir objeden bahsetmek istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu adlı üç tarihi eserden bahsetmek istiyoruz. Efsaneyi ve tarihi anlatan, hatta efsanenin de ötesine geçerek hayatı anlatan tarihi efsaneler. Fakat isterseniz öncelikle bu tarihi eserlerin nerede keşfedildiğinden söz edelim. İran'ın kuzey bölgesindeki Gilan eyaletinin Rudbar şehrinde Marlik Tepesi denilen bir yerde Marlik altın vazoları keşfedildi. Marlik Tepesi eski bir uygarlığın parçası sayılır. Yazılı delil yetersizliğinden dolayı sessiz kalan ve elde edilen delillere göre İran platosunun eski uygarlıklarından biri olan bir medeniyettir. Ancak yazılı delil yetersizliğinden dolayı bu medeniyet hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla birlikte bu bölge halkının hangi din ve mezhebe sahip olduğunu ve nasıl düşündüklerini bilmiyoruz. En azından sanatta ve sanat eserlerinin üretiminde çok ileri ve sanatçı insanların bulunduğunu bilmekteyiz. Marlik Tepesi, Rudbar çevresindeki Goharud Vadisi'nde bulunan 5 antik tepeden biridir. Burası uzun yıllar boyunca Gilan halkının varlıklı atalarının ikametgahı olan hoş iklime sahip bir vadidir. Zeynep Bicar Tepeleri, Pilakale, Dorbicar ve Cazemkol bu bölgenin diğer önemli tepelerindendir. Yüzyıllar boyunca insan sanatı ve uygarlığının değerli bir hazinesini gizleyen Marlik Tepesi aslında doğal ve kayalık bir tepedir. Bu tepe demir sülfat taşlarından yapılmış olup doğal ve alt katmanları tepenin içinde büyük çatlaklar oluşturur. Ve bu delikler fare, yılan gibi hayvanların buraya yuva yapmasına neden olur. Bazıları Marlik adının bu bölgede Farsça'da mar olarak telaffuz edilen çok sayıda yılanın olduğu için böyle telaffuz edildiğini düşünüyor. Fakat kimileri de Marlik'i Mard ve Lik olmak üzere iki hecenin birleşmesinden oluşan ve Mard halkı anlamına gelen tarihi bir kelime olarak kabul ediyor. Bu teoriye göre bu kelimenin aslen Mardlik olduğu, dal harfi kaldırılarak Marlik olarak değiştirildiği belirtilmektedir. İran tarihi ve kültürüne ilgi duyanlara bu bölge halkında daha fazla bilgi edinmenin kapısını açan en önemli kişilerden biri de Dr. İzzetullah Negahban'dır. O, İran arkeolojisinin babası sayılıp kazılarında hatıralarının zihinlerden silindiği bu 3000 yıllık medeniyetin bir kısmını ortaya çıkarmayı başarmıştır. ...1941 yılı sonbaharında Dr. İzzetullah Negahban başkanlığındaki bir heyet inceleme yapmak üzere Rudbar şehrinin Rahmetabad bölgesine gitti. O yanındaki ekiple beraber 14 yıl boyunca bu bölgeyi araştırdı ve bu araştırmalar sonucunda düzenli olarak tepe yüzeyine dağılmış, genellikle taş ve çamurdan yapılmış 53 mezar keşfedildi. Bu bölgede büyük taş levhalar mevcut olup, bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Goharud Vadisi'nden getirilen bazı mezarların yapımında sarı taşlar kullanılmıştır. Marlik tepelerini kazmak, Doktor Negahban ve meslektaşları için çok meşakkatli ve sorunlu bir işti. Köylülerin, kaçakçıların kışkırtmasıyla yaptıkları çatışma ve insanlık dışı uygulamalardan, 2. Pehlevi dönemi devlet yetkililerinin başlattığı ve sonunda doktor ve meslektaşlarının yargılanmasına yol açan iftira ve sıkıntılara gibi büyük sorunlar. Nihayetinde ulaşılan sonuç tüm sıkıntı ve zorluklara değmişti. Evet değerli dinleyiciler, Doktor Negahban'ın çektiği bu zorluk ve sıkıntıların sonucuna değdiğini belirtmiştik. Şimdi isterseniz bu kazılar sonucu keşfedilen tarihi eserlere şöyle bir göz atalım. Bu bölgeden birçok seramik ve altın obje çıkarılmıştır. Bu da bölge sakinlerinin büyük zenginliğini göstermektedir. Bu eserler yaklaşık 3000 yıl öncesine, yani milattan önce 2. milenyumun sonu ve 1. milenyumun başlarına kadar uzanıyor. Doktor Negahban'ın kazılarında ortaya çıkan 53 mezar, arkeologlar ve araştırmacılar için çok değerli bilgiler içeriyordu. Kazılarda tamamen kıyafet ve süslemelerle gömülen Mard halkının cesetleri bulundu. Bu bölgenin insanları ölülerini resmi kıyafetleriyle ve yan yatırarak bir taş levhanın üzerine koyuyorlardı. Bu durumda dizler hafifçe bükülmüştür. Ölülerin yanlarına dini ritüel kapları, heykeller, süs eşyaları, altın ve mücevher, silahlar, alet ve ekipmanlar, mutfak eşyaları, hatta çocuk oyuncakları gibi pek çok nesne de gömülüydü. Ölüyle beraber gömülen eşyalar, mezar sahibinin kimliği ve mesleğinin de göstergesi sayılırdı. O dönemin dini inançları açısından bu mezarlar döneme göre özel bir düzen içinde dizilmiş, kıymetli ve zarif sanat eserleriyle doluydu. Marlik Sultanları mezarlığı kazısında bulunan mezarlar her ne kadar güç, önem ve zenginlik bakımından birbirlerinden farklı olsalar da bu kavimlerin ölümden sonra hayatın varlığına dair inanç ve düşüncelerinin en güzel temsilcileriydi. Sahipleri hem yapı tarzı hem de nesneler açısından. Bu mezarlar arkeologlara geçmişte İran sanatının ve endüstrisinin gelişimi hakkında belgelenmiş ve değerli belgeler sağlamıştır. Bu bölgede yapılan kazılar sonucu hançer, kılıç, süngü, mızrak, bileklik, savaş kol bandı ve bronz sapan gibi pek çok savaş malzemesi ele geçirilmiş. Bu da bu kavimlerin savaşçı olduklarını göstermektedir. Doktor Negahban'ın keşif ekibinin buluşları büyük bir başarı sayılıp aynı zamanda gizli bir tarihi ortaya çıkardı. Bu kazılar neticesinde İran'daki sanatçıların yapmış olduğu değerli eserlerin teker teker toprağın altından çıkarması insanları adeta büyülemişti. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizin başında sizlere bahsettiğimiz 3 kupa olan kanatlı inek altın vazosu, 2 başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu bunların en önemlilerindendir. Bu vazolardan her birini yapan sanatçılar çevrelerindeki doğadan ilham almışlardır. Çevrelerindeki inekler, koyunlar, atlar, ördekler ve keçiler gibi evcil hayvanlar ve doğada gördükleri yılanlar, akbabalar, ceylanlar, kartallar, domuzlar ve leoparlar gibi doğanın vahşi hayvanların tasvirlerini sergilemişler. Bunun yanı sıra bazı vazoların motiflerinde birkaç hayvanın birleşmesinden oluşan mitolojik hayvanlar da göze çarpmaktadır. Tüm bu motifler hayatın zorlukları ve yaşananların üstesinden gelmek için içsel bir ihtiyacın göstergesi olup altın objelerin her biri bu ihtiyacı güzel bir sanat eseri biçiminde anlatmada Marlik sanatçılarının el sanatını gözler önüne seriyor. Marlik vazosu olarak bilinen kanatlı inek altın vazosu, saf altından yapılmış bir obje olup 18 santimetre yüksekliğindedir. Bu, antikanın kabartmalı tasarımlarının yüksekliği 2 santimetreye ulaşıyor. Ortadaki motif ise hayat ağacının vazosu ve ağacın iki yanından iki kanatlı inek yukarıya çıkmakta. Bu 4 mitolojik kanatlı boğa, vazonun üzerindeki kabartma oymalarla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. İneklerin kanatlarının olması onların cennetlik olduğunu gösteriyor. İneklerin başları kabın gövdesinden çekiçleme tekniği ile kabartılmıştır. Her bir kanatlı inek çifti palmiye benzeri dekoratif bir ağaca tırmanırken tasvir edilmiştir. Bu hayali hayvanların son dereceye hareketli ve canlı oldukları, arka ayakları üzerinde durdukları gösterilmiştir. Ön bacakları kaldırılır ve ağacın gövdesi ve dalları etrafında dinlendirilir. Kanatlı inek kabı güzellik, doğruluk ve sanatta son noktadır. Güzel kanatlara sahip efsanevi inekler, ona 3 boyutlu bir görünüm kazandırmaya çalışıldı. 2 boyutlu bir bağlamda 3 boyutlu bir görünümü vurgulama ve verme çabası, bu medeniyette çok mükemmel bir görsel vizyonu göstermektedir. Bu ineklerin başları, vazonun dış yüzeyinden perçinlenmeyip, büyük bir zarafetle vazonun iç kısmından dışarıya doğru çıkarılması bu objeye çok daha güzel bir ilginç görünüm kazandırıyor. İki inek deseni arasında ve hayat ağacının üzerinde nilüfer çiçeğine benzer bir çiçek deseni görülüyor. Bu vazo benzeri objenin kenarı çok ince bir tel bantla süslenmiş ve bu vazonun gövdesiyle tabanın birleşmesi noktasında köşeli bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu vazonun altında güzel bir çiçek kazınmıştır. Çiçekler arasında ışınların düzenli olarak yayan güneşin rolü görülmektedir. Marlik halkı için güneş çok önemliydi ve ellerinden geldiğince çoğu metal kap, fincan ve bardağın alt kısmına güneşin sembolünü dekoratif geometrik üçgenler şeklinde tasvir ediyorlardı. Bu desenin türü ve çizim şekline dikkatlice bakıldığında güneşin her şeyin merkezinde olduğu ve tüm canlıların onun hayat veren ışık ve sıcaklığından canlandığı görülüyor. Fakat ikinci kupa bunun da ötesine geçerek bir önceki vazodan iki başlı canavar ve ceylan vazosu olarak bilinen kupadan daha efsane hale gelmiş ve muhtemelen M.Ö. 14. ve 12. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. İki ceylanı tutan korkunç iki başlı bir canavar. Sanatçı bu kupanın gravüründe Marlik kültüründeki olası mitolojik karakterlerden birini anlatmaya çalışıyor. Bu obje gümüş ve altın alaşımından yapılmış olup boyutu 11 santimetreye 11 santimetredir. Bu kupa misali objenin üzerinde iki başlı bir canavar göze çarpıyor. Canavarın ağzı korkunç bir şekilde açıkken bir başı sola, diğeri sağa eğilmiş, bağırıyormuş gibi görünüyor. Canavarın kanatları açık ve iki bacağında ona sembolik bir kombinasyon veren kıvrımlar bulunmaktadır. Canavarın her pençesi ceylanın bir bacağını tutuyor. Canavar bu iki ceylanı avlıyor. Bu çalışma kalem ve kapartma tekniğiyle yapılmıştır. Ancak üçüncü tarihi eser olan Hayat Efsanesi vazosu önceki iki objeden çok farklıdır. Doktor Negahban'ın belirttiğine göre bu vazonun yüksekliği 20 santimetre, çapı ise 14 santimetredir. Bu objenin üzerindeki yazı bir antilopun hayat hikayesini anlatıyor. Yani doğumun başlangıcından yaban domuzu tarafından öldürme anına kadar olan süreç en ince ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hayat Efsanesi vazosunda 5 sıra bulunmaktadır. En alt sırada, yani birinci sırada bir antilop annesinin sütünü içiyor. Anne ise yanı başındaki çalıdan besleniyor. Üst sırada ayrıca iki keçinin tomurcuklarını yediği bir ağaç göze çarpıyor. Üçüncü sırada ise aynı dağ keçisini yiyen domuzlar görülüyor. Uzaklarda akbabalar gökyüzünde uçuşuyor. Sanatçı bu akbabaları küçük çizerek keçilerin domuzlar tarafından yenildiği görüntülerini uzaktan göstermeye çalışıyor. Üst sırada domuzlar gider ve keçi kalıntıları gökten inip keçinin kalıntılarını yiyen akbabalara verilir. Son sıra ise vazonun kenarı sayılır. Doktor Negahban'a göre bu vazo belki de dünyada hayata dair bir hikayeyi net bir sekansla anlatan bir eserdir. Diğer iki vazodan farklı olarak bu vazo oldukça gerçekçidir. Değişen hiçbir şey bulunmamaktadır. Keçi, domuz, ağaç ve akbaba olması gerektiği gibi tasvir edilmiştir. Doğada normalde yaşadıkları sürecin aynısını yaşarlar ve gözlemcinin şimdiki zamanı bunu gerçek anlamda yansıtır. Bunda büyülü, doğaüstü veya metafiziksel hiçbir şey bulunmamaktadır. Her şey mantıksal bir süreçte gerçekleşir. Bu objeyi ilk yapan kişi, yaban hayatında olup bitenleri yakından gözlemlemiştir. Dolayısıyla bu eser sadece bir olayın hikaye benzeri bir anlatımı olmayıp, daha ziyade dünyanın ilk biyoloji kitabı olarak kabul edilebilir. Bir hayvanın yaşam ve ölüm öyküsünü diğer canlılarla nasıl etkileşim kurduğunu tamamen doğal ve gerçekçi bir şekilde anlatan bir kitap. Böyle bir şeyin Marlik uygarlığında bir tür entelektüel işlem olarak kabul edilip edilmediği en azından bu bölgedeki arkeolojik keşiflerle doğrulanamıyor. Fakat o kadar değerliydi ki altın objenin üzerine kazınmış ve İran platosunda bilimsel düşüncenin iki kıvılcımlarından biri olarak kabul edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazineleriyle Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu sohbetimizde sizlerle İran'ın kuzey bölgesindeki Marlik uygarlığını ve burada keşfedilen antikalardan bahsettik. Bir sonraki podcast'te sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden daha bahsedeceğiz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast'tir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için yorum bölümünde veya sosyal ağlardan bize mesaj gönderin. Ayrıca bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerine ve öğretilerine sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tefsirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde tevhid inancı üzerinde durduk ve en son insanların yaratılışında göze çarpan acayip özelliklere işaret ettik ve dedik ki Yüce Allah çeşitli ayetlerde insan yaratılışına işaret ederek insanı tüm harikulade özelliklerle yaratmasını tedbir ve gücünün ayetleri olarak tanımlıyor.
Yüce Allah yaratılış düzenini daha mükemmeline düşürmek ve hayal etmenin mümkün olmadığı bir nizamın üzerine inşa etmiştir. Secde suresinin 7. ayetinin bir bölümünde Yüce Allah'ın ne yarattıysa güzel yaradan Allah olduğu beyan edilmiştir. Allah-u Teala'nın yarattığı en harikulade mahluklardan biri, insan ve sahip olduğu bedenini oluşturan tüm organlarıdır. Öyle ki insanın yaratılışında sarf edilen bunca mucizevi özellik kolay kolay göz ardı edilecek bir durum değildir. Bu yüzden ve programımızın süresinin kısıtlı olması nedeniyle insan vücudunun şaşırtıcı düzeni ve özellikleriyle ilgili sadece birkaç örnekle yetinmek istiyoruz.
Hepiniz mutlaka insan vücudunda kan dolaşım sisteminin en hassas ve en önemli organının hangisi olduğunu biliyorsunuzdur. Evet, insanın kalbinden söz ediyoruz. İnsan kalbi kaslardan oluşan ve mükemmel bir pompa gibi kanı vücudun en ücra noktalarına ulaştıran bir organdır. Kalp gece gündüz bir an bile durmaksızın çalışır. İnsan hatta uyurken bile kalp vücuttaki çeşitli organlara kan ulaştırma işini sürdürür. Kalp sürekli ve düzenli atışları ile her gece gündüz ortalama 100.000 defa atar. Böylece eğer bir insanın ortalama yaşını 70 yıl olarak kabul edecek olursak bu fiil 2,5 milyar kez tekrarlanır. Peki ama kalp nasıl bu denli dayanıklı yaratılmıştır ki böylesine şaşırtıcı bir güce sahiptir ve bunca faaliyete karşın yapısında ve görevinde hiçbir aksama olmuyor. Kuşkusuz eğer bu güçlü motor bir an çalışamaz hale gelirse insanın ölümü kesindir.
İnsan vücudunun en hassas organlarından biri sayılır. Kalp atışları yani kasılıp açılması çeşitli yaşlara göre değişir. Peki ama bunun hikmeti nedir? İşte bu noktada yaratılışın bir başka sırrı aşikar olur. Bu farklılık insan vücudunun çeşitli yaşlarda hayati ihtiyaçlarının farklı olmasından kaynaklanır. Yani her ne kadar insan vücudundaki hücrelerin hayati ihtiyacı artarsa kalp atışları ve sonuçta kan dolaşımı ona göre artar. Nitekim çocuk yaşta insan vücudunu oluşturan hücreler daha zayıf olduğundan kalp atışlarının sayısı ve kan dolaşımının hızı da daha fazladır.
Eğer doğru düşünecek olursak, beşerin çeşitli bilim dallarına da ilerlemesinin binlerce bilim adamının çabalarının ürünü olduğunu anlarız. Bu konu tıp bilimi için de geçerlidir. Yani hekimler ve cerrahlar asırlar boyu sürekli çaba harcayarak tıp bilimini bugünkü haline getirmiştir. Öyle ki bugün artık kalp uzmanları bir insanın kalbini bir başka insana nakledebilmektedir. Bundan da anlaşıldığı üzere yeni tıp biliminin binlerce hekimin binlerce yıl çaba sarf etmesinin ürünü olduğu söylenebilir.
Tahran Radyosu.
İslam aleminin büyük alemi ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Mekarım Şirazi, tevhid hakkındaki yazılarında şöyle diyor. Nasıl olur da bizler aleme hakim olan kanun ve düzenin küçük bir parçası olan çeşitli bilimleri tanımaktan öteye gitmediği halde bilgilerimiz de alim ve bilgin oluyoruz da varlık alemini yaradanın ilim ve bilimi olmuyor? Binlerce bilgin binlerce yıl boyunca birikimlerini bir araya getirmiş, tıp ve cerrahi bilimini geliştirmiş ve bir insanın kalbini bir başka insana nakletmeyi başarmıştır. Peki acaba bunların tümünün bilgin olduğuna fakat beşerin göğsünde yaratılışın ilk gününden itibaren şu kalbi yerleştiren ve daha da ötesi bu kalbi insan için yaradan Allah bilim ve şuurdan yoksun olduğuna inanabilir miyiz? Eğer Profesör Bernard ve takımı hiçbir bilime dayanmaksızın ve hiçbir araştırma yapmadan kalp naklini yaptı ve bu cerrahi tesadüfen gerçekleşti denseydi hiç kimse buna inanmazdı. O zaman nasıl varlık aleminin bunca azameti ve düzeni ile tesadüf olarak ortaya çıktığına inanabiliriz? Evet, gerçekte fizik, kimya, biyoloji, tıp, anatomi, botanik ve diğer birçok bilimle ilgili kitaplardan Allah'ı tanımak için yararlanabiliriz. Çünkü bu kitapların tümü varlık alemine hakim olan kanunlardan ve sırlardan bahsediyor ve bunları doğru ve mantıklı bir şekilde yorumlamak Allah'ı tanımadan imkansızdır.
Şimdi de insan vücudunda kanı rafinleri eden organa şöyle bir göz atmak istiyoruz. İnsan vücudunda kan solunum sisteminde rafinleri olur. Solunum sistemi insanların yaşamını sürdürmesinde anahtar rol ifa eder. Nitekim eğer solunum sistemi 5 dakika kadar çalışamaz hale gelirse insan boğularak ölür. Bu sistemin en önemli görevi ise kanı rafinleri etmek ve içindeki zehirli maddeleri atmaktır ve bu yüzden vücudun rafinleri olarak adlandırılması gerekir. Solunum sistemi aynı zamanda kalple oldukça düzenli, samimi ve şaşırtıcı bir işbirliği söz konusudur.
Bilindiği üzere kan, insan vücuduna gerekli olan hayati maddeyi yani oksijeni taşır ve vücudun her tarafına ulaştırır. Kan, hücrelere oksijeni teslim eder ve zehirli bir gaz olan karbon monoksidi teslim alır ve rengi koyulaşarak kalbe doğru yola çıkar. Bu kan artık kullanılamaz durumdadır. Tabii vücuttan da defedilemez. Fakat bu kan şaşırtıcı bir yöntemle yeniden kullanılır hale gelir. Bunun için kalp kirli kanı akciğere teslim eder. Kirlenen kan akciğer rafinerinde rafine edildikten sonra yeniden şeffaflaşır ve eski tazeliğine kavuşur. Burada aldığı bol oksijenle tekrar kalp atışları aracılığı ile vücudun her tarafına yayılır. Akciğerlerin müthiş bir gücü söz konusudur. Akciğerler her yıl ortalama 28.800 kez açılır, kapanır ve ortalama 4.000 ton kadar kanı rafinere eder. Yani ortalama 70 yıllık bir ömür boyunca 280.000 ton kan rafinere edilir. Üstelik bu ağır iş akciğerleri yormaz. Akciğerlerin faaliyeti de kalp gibi sürekli, daimi ve otomatiktir ve bir ömür boyu sürer.
Acaba şimdiye kadar görme organı yani gözlerin nasıl çalıştığı üzerinde hiç düşündünüz mü? Gözün yapısı da insanı hayrete düşüren özelliklerle doludur. Göz, insan vücudunun en üst kısmında yer alır ve böylece çevresini daha iyi ve daha rahat gözetlemesini sağlar. Göz, insan vücudunun en değerli organlarından biridir ve kafa kemiğinin iki oyunda yer alır. Bu durum, gözün mümkün mertebe dıştan gelecek tehditlerle karşı korur. Gözü oluşturan tüm bölümlerden oluşan ilginç sistemin her parçası diğer parçalarla uyumlu halde çalışması gerekir. Ancak bu durumda insan dış dünyayı görebilir. Bu parçalardan her birinde yaşanacak her türlü aksaklık gözün görmesini engeller. İki gözün kaslarının en uzak veya en ufak bir şeyi görmekte uyumlu hareket etmesi bir başka acayip özelliktir.
İnsanların koklama ve tatma hisleri de başlı başına acayip birer dünyadır. Yüce Allah ilim ve tedbiriyle bu hisleri insanlara sunmuştur. İnsanların kokuları hisseden hücrelerinin sayısı 2 ila 4 milyon civarında tahmin ediliyor. Üstelik bu koku algılama hücrelerinin her bir grubu belli bir kokuya karşı duyarlılık arz ediyor. İnsanların tatları teşhis etme hissi de diline yerleştirilmiştir. Böylece içtiği veya yediği besin maddelerinin tadını tespit ederek yemekten ve içmekten zevk alır veya bilakis uygunsuz besin maddelerinden sakınır. Dilin üzerinde bulunan çok küçük çukurcukların her biri bir sinirin aracılığı ile beyinle irtibat halindedir. Dilin her bir bölümü de belli bir tada karşı duyarlıdır. Dilin her tada gösterdiği tepki ise beyne gönderilir ve beyin yenmekte olan besin maddesinin tadını teşhis eder. Acaba Yüce Allah'tan başka kim bu denli duyarlı ve güdümlü sistemleri insanların vücuduna yerleştirebilir? Acaba tüm bunlar Yüce Allah'ın İşaret ve ayetleri değil midir?
Yüce Allah ilim ve tedbiriyle insan vücudunda kimyasal bir fabrika gibi çalışmasını sağlayacak salgı bezlere yerleştirmiştir. Salgı bezi kanı akıttığı bir sıvı üretir ki ona da hormon adı verilir. Hormonlar insanların gelişmesinde, tansiyonun düzenlenmesinde, kan şekerinin kontrol edilmesinde ve kalp atışlarının düzenli olmasında etkilidir. Hormonlar insan vücudunun ihtiyacına göre salgı bezleri tarafından üretilir. Peki bu benzeri insan vücudunda gerekli yerlere Allah'tan başka kim yerleştirebilir? Gerçekten de Yüce Allah kendi yarattı, insanın tüm ihtiyaçlarını bilmekte ve ona göre tedbir almaktadır.
Değerli Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün ailenin cinsel, sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının temin edilmesi üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde ailenin bazı önemli işlevlerinden söz ederken, üreme, cismi sağlık, ruhi güvenlik, iyi beslenme, sağlıkla ilgili bakım, talim ve terbiye gibi işlevlerden söz ettik. Bugün ise aynı konuya ailenin cinsel, sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının temin edilmesini irdelemeye çalışacağız.
Cinsel içgüdü, Yüce Allah'ın insanlara sunduğu içgüdülerden biridir. Bu içgüdü ilahiyye ve doğal ve fıtri bir durumdur. Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeğin birbirine yönelik eğilimin insanoğlunun doğasının gereği ve bireysel ve sosyal gelişme doğrultusunda bir eğilim olduğunu ve aile ocağının temelinin güçlenmesi için gerekli bir durum olduğunu buyurmuştur. Kuşkusuz İslam dini cinsel içgüdülerin ancak meşru yollardan tatmin edilmesini tavsiye eder ve hatta radikal bir şekilde ruhbanlık hayatına yönelik ve kendilerini cinsel içgüdüyü tatmin etmek gibi ilahi nimetlerden mahrum bırakan insanları tenkit eder. Bu yüzden İslam dininde insanların fıtratı ve ihtiyaçları gereği kadın ve erkeğin evlenmesine ve aile ocağını kurmalarına emredilmiştir.
Toplumlarda aile ocağının kurulmasının eşlerin cinsel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde tatmin etmeleri bağlamında temelli ve önemli rolü kabul edilen ve onaylanan bir gerçek olduğu belirtilmelidir. Aile ocağı çiftler arasında sağlıklı, uygun, müsait ve samimi ortam oluşturarak cinsel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol ifa eder. Kuşkusuz cinsel ihtiyaçların aile çerçevesi dışında karşılanan toplumlarda aile ocağı ciddi bir şekilde tehlikeye girer ve bu tür toplumlarda aileler çökme riskiyle karşılaştığı gibi toplumun tümü de bir dizi sosyal bozukluklarla karşı karşıya kalır.
Maalesef son yıllarda özgürlük bahanesi ve aile ve ahlaki yükümlülüklerden kaçış eylemi birçok batılı ülkede galip kültür haline gelmiştir. Bu toplumlarda gençler evlenmeyi ve aile ocağını kurmaya yanaşmıyor. Bu durum aslında bireyselliği, lezzet ve şehvet düşkünlüğü ve çıkarcılığı temel alan düzenlerin savunduğu yanlış ilkeler sonucudur. Bu düzenler sömürücü hedeflerini ve programlarını hayata geçirmek için aile temelini sarsmaya çalışır. Neden? Çünkü sağlıklı bir ailede yetişen insanlar ahlaki fesada ve laubaliliklere yönelmez. Kapitalist düzen için aile ocağının çökmesi kadınlara ve çocuklara cinsel tecavüz, boşanma oranının yükselmesi, kadınların esas görevlerinden uzaklaştırılması ve birer malzeme olarak kullanılmalarından başka bir getirisi olmadığı kesindir. Amerikalı yazar William Gardner, aileye karşı savaş adlı eserinde şöyle diyor. Toplumu isteklere göre yönlendirmek isteyenler en başta cinsel konularla ilgili tüm geleneksel ahlaki ve dini kuralları kırmaları gerekir.
Ailenin önemli işlevleri arasında bundan başka aile fertlerinin sosyal ve iktisadi gereksinimlerini karşılamak da büyük önem arz eder. Geleneksel toplumlarda aileler bu işlevi aile fertlerinin toplu iktisadi çalışmaları, faaliyetleri ve ebeveynin evlatları eğitmesi ve meslekleri doğrudan öğretmesi ile hayata geçirilirken günümüzde toplumların sanayileşmesi ile beraber bu gelenek değiştiği ve bu işlevin dolaylı bir şekilde hayata geçirildiği gözleniyor. Günümüzde artık meslekler miras yoluyla babadan oğula aktarılmıyor. Fakat yine de ailenin gençleri için iş şartlarını ve imkanlarını oluşturmakta önemli payı bulunuyor. Aile ocağı ayrıca dolaylı ve doğrudan eğitimlerle çocukların sosyalleşmesine zemin oluşturuyor ve sosyal işlerde başarılarının artmasına katkı sağlıyor.
Günümüzde birçok toplumda kadınlar iktisadi faaliyetlerde önemli payı bulunuyor. Kadınlar erkeklerle omuz omuza ailenin iktisadi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet ediyor. İran toplumunda ister kentsel, ister kırsal, ister aşiret alanlarında olsun tüm alanlarda kadınların iş ve çalışma hayatında önemli varlık sergilediğine şahit oluyoruz. İranlı kavimlerin arasında kadın, analık ve eşlik görevini en iyi şekilde ifade ederken iktisadi aranalarda erkeklerden geri kalmıyor. Örneğin İranlı Türk kadınlar aile ocağının temelini güçlendirmekte etkili rol ifade etmenin yanı sıra tarım, besicilik ve el sanatları gibi alanlarda aktif katılımları ile aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bugün İran'ın birçok kentsel ve kırsal bölgelerinde bazı girişimci kadınlar sadece kendi ailelerinin iktisadi durumuna katkı sağlamakta kalmıyor, aynı zamanda birçok kadın ve erkeğe de iş ve istihdam imkanı sağlıyor.
İslam dininin aile ocağının toplumun en önemli kurumu olarak özel ilgi duyduğundan söz etmiştik. İslam dini açısından aile kutsal bir kurumdur ve aile fertlerinin ilişkileri de dini taalime göre şekillenmesi gerekir. Buna göre İslam dini aile fertlerine birbirini sevmeyi ve saymayı tavsiye eder. Çünkü sevgi ve aşk aileye sunulan ilahi bir hediyedir ve aile fertlerinin birbirini sevmesi ilahi rahmet kapılarını açar. İslam peygamberi sahabeden birine şu mesajı gönderir. Canımız, malımız ve ailemiz bize emanet edilen ilahi muhabbetlerdir. Bu emanetler kısıtlı bir süre için bize verilmiş ve belli bir süre sonra geri alınacaktır.
Evet, aile içinde sağlıklı ve sevgi ve aşk temelleri üzerinde inşa edilen ilişkiler aile ocağının güçlendirmesinde en önemli etkenlerden biridir. Peki başka hangi etkenler aile ocağının temelini güçlendirebilir? Bunu da bir sonraki sohbetimizde bırakıyoruz. Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Türk, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran diyarı, parlak tarih ve medeniyeti ve güzel ve değişik iklimiyle her zaman dünyanın diğer milletlerinin ilgisini çeken bir ülkedir. Öyle ki asırlardır birçok seyyah bu diyarı gezmiş ve İran diyarı ile ilgili bazı yazılar da geride bırakmıştır. Bu yüzden bu bölümü başka milletlerin seyyah ve araştırmacılarının İran'la ilgili görüşlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti adıyla anılan güzel yurdumuz, Maverai-ün-Nehir ve Mezopotamya medeniyetlerinde derin mazisiyle İran platosunun tam ortasında, Asya kıtasının batısında ve stratejik Orta Doğu bölgesinde yer alır. İran 1.648.1955 kilometre karelik alanı ile yüz ölçümü bakımından dünyanın 16. ülkesi sayılır ve Güneybatı Asya'nın geniş bir alanını kapsar. İran toprakları Arap dünyasını Orta Asya ve Hindistan yarımadası ile birleştirir. İran'ın kuzeyinde Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Hazar Denizi ve güneyinde ise Fars Körfezi ve Umman Denizi bulunuyor. İran, batıdan Irak ve Türkiye, doğudan ise Pakistan ve Afganistan ülkeleriyle komşudur.
İran nüfusu 2006 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının sonuçlarına göre 70 milyonu aşkındır ve çeşitli kavimlerden oluşmaktadır. İran nüfusunun %65 kadarını Arya ırkından gelen Farslar ya da Persler oluşturur. Yine İran nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman ve Şii mezhebine mensuptur. Bu arada Hristiyan, Zertüşti ve Yahudi azınlıkları da Müslüman vatandaşlarla bir arada ve barış içinde bir yaşam sürdürmektedir. İran 31 eyaletten oluşuyor ve geçmişten kalan tarihi eserler ve sayısız güzel doğal bölgeye sahip olma itibariyle UNESCO'nun raporuna göre tarihi eser zenginliği bakımından dünyanın ilk 10 önemli ülkesi arasında yer alır. İran'ın bazı tarihi eserleri ise uluslararası turizm sektörünün en önemli cazibelerinden biri sayılır. Küresel boyutta önem arz eder ve UNESCO tarafından da beşeriyet mirası olarak kayda alınmış bulunuyor. Bu eserlere Fars eyaletinde Taht-ı Cemşid, İsfahan eyaletinde İmam Hümeyni Meydanı, Azerbaycan eyaletinde Taht-ı Süleyman, Huzistan eyaletinde Çuazembil Ziguratı, Zencan eyaletinde Sultaniye Kubbesi ve Kirman eyaletinde Bem Kalesi gibi eserleri örnek vermek mümkün.
Öte yandan İran diyarı coğrafi bakımından ve iklim çeşitliliği açısından da dünyanın istisna yörelerinden biri sayılır. İran'ın çeşitli bölgelerinin rakım farkı ve geniş yüz ölçümü bu toprakların çeşitli iklimlerden yararlanmasına vesile olmuştur. Öyle ki bazen kış mevsiminde iki farklı noktada sıcaklık farkı 50 dereceye kadar ulaşabiliyor. Buna göre İran'da aynı anda 4 mevsimi bir arada yaşamak da mümkün. Nitekim İran'ın kuzeybatısı ve batısında iklim şartları kayak gibi kış sporları ve eğlenceleri için elverişliyken aynı anda güney yörelerinde yüzme gibi yaz sporları ve eğlenceleri için uygun şartların hakim olduğu belirtilmelidir.
İran diyarı iklim ve yağış şartları bakımından kurak ve yarı kurak sayılan bir bölgede yer alıyor. Ancak bu diyarda iklim değişikliği ilk görünüşe nazaran daha geniş olduğu belirtilmelidir. Nitekim İran'da çok kurak çölleri gür ve nemli ormanlarla yan yana ve birbirine kısmen yakın mesafelerde görebiliriz. Bu özellikler İran diyarının doğa çeşitliliği bakımından da dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almasına vesile olmuştur.
İran'ın en kurak bölgesi Lut çölüdür. Bu çölün yüz ölçümü 175 bin kilometre karedir. Bu çölde dünyanın en sıcak noktası olan Şehdat bölgesi yer alıyor. Lut çölü aynı zamanda dünya çöllerinin en acayip fenomenlerini barındıran doğal bir sergi gibidir. Dünyanın en yüksek rakımlı kum tepeleri, su ve rüzgarla erozyona uğrayan Kalut fenomeni ve çölün ortasında Nebka adı verilen çöl vazolarında seyrek ormanlar Lut çölünü doğa hayranlar için cazip hale getiren fenomenlerdir. İran'ın ortasında yer alan bu çölün yanında, kuzeyde Hazar Denizi kıyılarında yer alan gür ormanlar, dünyanın en eski ormanlarının son kalıntıları sayılır. Ve yine İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyılarında suyun ortasında bulunan mangrove ormanları doğa aşıklarını hayran bırakıyor. Bu arada İran'ın çeşitli iklimlere sahip olan çölleri, dağları, ovaları, göletleri ve ormanlarında 8000 kadar bitki çeşidi tespit edildiği de belirtilmelidir. İran'daki bitki çeşitliliği Avrupa kıtasının 2-3 katı kadardır. Bitki çeşitliliğinin yanında İran hayvan türleri bakımından da zengin bir ülke sayılıyor. Uzmanlar İran ikliminde 168 kadar memeli hayvan yaşadığını belirtiyor. İran'a özgü özel hayvan türlerine sarı geyik, kaplan, zebra, vahşi kedi ve meyvelerle beslenen bir çeşit vampiri örnek verebiliriz.
Evet, İran diyarı birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan eski ve tarihi bir ülkedir. Ve şimdi de bu topraklarda farklı kültür ve inançlara mensup insanlar bir arada ve barış içinde yaşamaktadır. Bugün İran'da camilerden kiliselere ve sinagoglardan ateş tapınaklarına kadar farklı ibadet mekanları yan yana bulunuyor. Tüm bu özelliklerin İran'ı ziyarete değer cazip bir ülke haline getirdiği belirtilmelidir. Öyle ki İran'a seyahat eden turistler dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılaştıkları cazibeleri bir tek ülkede ve yan yana bulabiliyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, yabancıların kültüründen etkilenmeme konusuna uyarıda bulunarak, halkın çoğunluğunu değil, Kur'an-ı Kerim'in hidayet için en iyi kriter olarak tanıtıyor. Kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Zaman içinde bizim ve toplumlarımızın hatalarından biri de bazen kültürümüzü yabancıların kültüründen etkilenmiş olmamız olmuştur. Bazıları bizim toplumumuz ve ülkemizde kasten bunu yaydılar. Bizi yürekleri maneviyat nurundan boş olanların yaşamlarına doğru yönlendirdiler. Yaşam tarzında, giyim tarzında, yürüyüş tarzında, muaşeretlerin ve sosyal ilişkilerin içeriğinde. Eğer de onlara birileri itiraz etseydi, bugün dünyanın böyle olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Kur'an bize, yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırır. Çünkü onlar ancak zanna kapılırlar ve onlar ancak yalan söylerler diye öğretiyor. Yeri geldiğinde insanın öğrenmesi ve gerektiğinde onu taklit etmesi gereken ise hidayet yoludur. Nimetlendirdiğin kişilerin yolunu. Allahu Teala'dan bizi ilahi nimete vasıl ve nail olanların yoluna yönlendirmesini istiyoruz. İzlememiz gereken, takip etmemiz gereken budur. Fakat şimdi dünyanın çoğunluğu böyle konuşuyor, böyle hareket ediyor, böyle davranıyor. Biz inkar ve kabul için aklımızı, dinimizi, ilahi rehberliğimizi bir ölçü olarak kullanmalıyız. Mümin ve Müslüman ümmet, Kur'an'ı ölçü alan, ilahi hidayeti ölçü alan millettir. İşte bu ölçü olur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kutsal savunma dönemi, sevgili vatan, İran'ı tepeden tırnağa silahlı düşmana karşı savunmada tüm kavimlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirve yaptığı bir dönemdi. Geçen bölümde İran'ın güneybatısındaki Huzestan ilim merkezi Ahvaz'da caddelerden birinin de adı ile süslendiği Yermi Yakup isimli Hristiyan İranlı şehit vatandaşı ile ilgili konuştuk. Bugün bu şehidin kızının İslam İnkılabı lideriyle görüşmesiyle ilgili hasıralarını dinleyeceğiz.
Liderimiz saygı duruşunda bulunan, beni gözleriyle arayıp buluyor, bana doğru geliyor. Bu bir iki haftada ilk kez tekerlekli sandalyemden kalkıyorum, ayağa kalkıp duruyorum. Peki hasta olan hanımefendimiz siz misiniz? Annem liderimizin tahminini onaylıyor, ben de selamlıyorum liderimizi. Uzun bir süre vakur ve şefkatli bir şekilde bana bakıyorlar. Ben de doyana dek gözlerimi ondan ayıramıyorum. Soruyorlar, daha iyisiniz inşallah. Ben de başımı sallayıp, evet iyiyim diyorum. Elhamdülillah, umarım hep iyi olursunuz.
Baba, nasıl olduğumu bilemezsin. Beni sorduklarında nasıl hissettiğimi bilemezsin. Dünyanın en mutlu kızı gibiydim. Canım babam, keşke orada olsaydın ve görseydin. Belki sen de oradaydın ve gördün. Bay Hameni ablamın nasıl olduğunu da sordu ve ardından misafir odasına girdi. Anne yanlarında oturuyor ve kız kardeşimi tekerlekli sandalyemi tam karşılarında olabileceğim bir yere taşımasını söylüyorum. Sizi ve de kızınızı ziyarete geleceğiz dedik. Allah ecrinizi versin. Size sabır, dayanma gücü ve gönül kuvveti versin. Bay Hameni anneme bu sözleri söyledikten sonra bana nasıl olduğumu tekrar soruyor. Bunun bana birdenbire nasıl olduğunu soruyorlar. Annem liderimizi anlatıyor ve ben onların konuşmalarını sessizce ve çekinerek dinliyorum.
Annem kendisi birinci sınıf yaşlı hemşirelerden biridir. Babam da onu hastanede görmüştür. Hemşire Roni B. Doğuşana'ya aşık olmuştur. Annem babamın şehadetinden sonra hayatının tüm zorluklarına ve sorunlarına rağmen hemşireliği bırakmadı. Savaş sırasında İmam Hümeyni Hastanesi'nde özel bakıma ihtiyacı olan yaralılar için 8 yıl hemşirelik yaptı. Savaştan sonra yıllara dayanan hemşirelik deneyimini genç hemşirelerin hizmetine sunmak için hemşirelik ve sağlık öğretmenliği yaptı.
Annenin açıklaması bitince Ayetullah Hameni hayatın zorluklarını şöyle anlatıyor. Allah size tam şifa versin ve üzüntü ve endişeyi, kederi sizden uzaklaştırsın. Tabii ki hayatın bu zorlukları insanlar için imtihanlardır ve dünyevi imtihanlar gibi ilahi imtihanlar da sadece insanın bir şeyi anlaması ve bilmesi için değildir. İlahi imtihanlarda insanın kendini daha iyi tanıması ve kendi özünün gücünün daha iyi farkına varması fırsatı var. İlahi sınav bir spor müsabakası gibidir. Spor müsabakaları da bir sınavdır. İlahi imtihanda sabreden ve Allah'tan ümidini kesmeyen bir insan öne geçebilir. İlahi ve manevi derecelere bir adım daha Allah'a yakınlaşabilir. Bu ilahi imtihanların doğasıdır. Elbette bu olayların bir kısmı başlarına gelenler var. Ders almazlar. Kalpleri Allah'a yaklaşmaz. Cenab-ı Hakk'ı ile barışmaya karar vermezler. Onların çektiği ızdırap müminin çektiği ızdıraptan farksızdır. Ama o mümin, insanın her şeyden önce bir tesellisi ve avunma aracı vardır. İkincisi de bu trajik olay onun için bir fırsata dönüşür. Tırmanması için bir basamak olur. Öbürü değil, acıyı çeker, çileye katlanır ama hiçbir şey elde edemez. İnsanların hayatlarına baktığınızda herkesin böyle bir durumu olduğunu görürsünüz. Bazı insanlar aynı fiziksel problemlere sahipler. Tedavi araçları yok, hastalıkları var, bakım sağlayan hemşireleri yok.
Tahran Radyosu.
Bay Hamine'yi annemi eliyle gösteriyor ve böyle bir annem olduğu için övünüyorum. Elbette her zaman her yerde annemle sürekli gurur duymuşumdur. Ama şimdi liderimizin annemin erdemlerini tanımlamasıyla onunla farklı bir şekilde bir kez daha gurur duydum ve ona sahip olduğum için mutlu oldum. Sonra Sayın Hamine'yi bana hitap ediyorlar ve yaptığımız ilk görüşmeden bahsediyorlar. 1988 Noel Bayramı. Buraya bir kez daha gelmiştim. O zamanı hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? O gün konuşmalarından hiçbir şey hatırlamasam da hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Evet, evet diyerek başımı sallayarak iyice o görüşmeyi hatırladığımı anlatıyorum.
Ayetullah Hamenei'nin şehit yerminin ailesiyle ilk görüşmesi. O zaman kaç yaşındaydın? Bay Hamenei'ye 8 yıl, 9 yıl diye cevap veriyorum. Başını salladı ve bana babacan bir gülümsemeyle baktı. Evet, işte böyle. Zaman bu kadar hızlı geçer. Geldiğimiz yıldan bu yana 13 yıl geçti. Bay Hamine'yi çok odaklı, herkesle konuşuyor. Koltukta oturan, sakin ve kibar bir şekilde duran kardeşimin yanındaki küçük çocuğa bakıyorum. Bay Hamine'nin torununa. Bu çocuğun büyük babasıyla birlikteliği ve varlığı benim için çok tatlı ve ilginç. Kendi kendime söylüyorum. Ne mutlu ona, nasıl da bir dedesi var.
Ayetullah Hamine'nin şehit Yermin'in ailesiyle ikinci görüşmesinde, Bay Hamine'yi anneye Ahşurilerin kiliseye gitmesini, dinini ve Tahran'daki kilise sayılarını soruyor ve yine benimle konuşuyorlar. Ağrınız yok mu bayan? Bir babayı çocuğunun durumu hakkında endişelenmekten kurtarmak istercesine gülümseyip, hayır, acım yok diyorum. Annem elinde sopa ve bastonu tutma gücü olmadığı için yürüyemediğimi söylüyor. Demek ki sağ elinde bir problem var. Tıpkı benim sağ elimde olduğu gibi. Liderimiz sağ elini kaldırıp bana gösterdi ve gülümsedi.
Şimdiye dek sağ elinin yaralandığını bilmiyordum. Dikkatle baktığımda ellerinin bilekten aşağı doğru düz olduğunu ve hiçbir his veya hareketi olmadığını görüyorum. Sağ elin parmakları sabittir. Bu sorunun hikayesini öğrenmek istiyorum. Sağ elim suikast olayı nedeniyle felç olduğu zamandan bu zamana kadar hiç hareket edemedi ve şişmişti. Sonra yavaş yavaş omzundan biraz hareket ettiğini gördüm. Doktor yürürken ellerimi doğal olarak hareket ettirmemi söyledi. Ben de aynısını yaptım. Hareket aralığını arttırdım. Sonra yavaşça kolumu dirsekten bükebildiğimi gördüm. Aynı zamanda Yüce Allah bize çok sevdiğim bir kız evlat verdi. Başkanlık ofisinde sık sık bana uğrardı. Ona sarılırdım. Yavaş yavaş bu elimle de ona sarılabileceğimi gördüm. Bir gün doktorum ona, bu elimle sarıldığımı gördü. Beni çok teşvik etti. Bu çocuk elinizi iyileştirecek dedi. Aynı şekilde de oldu. sarılırdım, onu götürürdüm, getirirdim. Sonra yavaş yavaş bu elimde güçlendi. Şimdi ise parmaklar ve bilekten aşağısı el sayılmaz. El protezidir. Çünkü bizim için hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey yapmıyor. El değil artık. Ama neyse ki el eldir. Artık pratik, takip yaparak ve bu tür şeylerle elinizi geliştirebilirsiniz.
Liderimizin konuşmasının en başından itibaren suikaste uğradığını ve elinin yaralandığını öğrendiğimde iyice daraldım. Konuşmaları boyunca başımı aşağıda tutuyorum ve halının üzerindeki bir noktaya gözümü dikiyorum. Bay Hamene'yi bir kez daha iyi olduğumdan emin olmak için ağrım olup olmadığını soruyorlar. Bu sefer sağ omuzumu gösterip bu bölgede biraz ağrım olduğunu söylüyorum. Bana dua ediyorlar, sonra yaralı ellerindeki ağrıdan bahsediyorlar.
Ayetullah Hamenei'nin Şehit Yermi'nin ailesiyle ikinci görüşmesi. Benim de şiddetli ağrılarım vardı. Birkaç yıl boyunca çok şiddetli ağrılarım oldu. Sonuçta her şeyin olabileceğini biliyorsunuz. Şimdi Allah'ın izniyle bu acı iyileşecek ve sağlığınıza kavuştuğunuza şahit olacağız. İşte biz de niyetimiz Şehit'in ailesine özellikle bu sefer sizlere olan sevgimizi ve bağlılığımızı bir kez daha ifade etmekti. Yüce Allah'tan acılarınızı azaltmasını ve size her geçen gün daha fazla sabır vermesini, daha fazla kalp sükuneti ve daha fazla özgüven vermesini diliyoruz. Böylece bu hayatın yükünü kolayca alıp ilerleyeseniz Allah'ın izniyle. Bizimle bir işiniz olursa da arkadaşlar var. Bize ihtiyacınız varsa ve bir şeye ihtiyacımız varsa hizmetinizdeyiz. Bu cümleler bitince Sayın Hamene'nin gitme zamanının geldiği anlaşılıyor. Anne benim yurt dışına gönderilmem için yardım istiyor ve Sayın Hamene'yi de ülkedeki bir veya iki hastanenin donanımlarını anlatırken bu hastanelerde sorununuz çözülmezse yurt dışına çıkabilirsiniz diye konuşuyor.
Sayın Hamene'yi gitti ve ben mutlulukla hüzün arasında kalmıştım. Mutluyum çünkü ülkemin lideri için hatıram o kadar değerli ki tüm büyüklükleriyle beni karşılamaya geldiler. Benimle ayrıntılı konuştular. Özellikle beni ziyarete geldiklerini söylediler. Ayrıca annem, ablam, teyzem de bu görüşmeden memnun oldukları için mutluyum. Tabii ki liderimizin ayrılışına üzüldük. Çünkü ben de biliyorum ki artık onları eskisinden çok daha fazla özleyeceğim. Şu anda olduğu gibi. Gitmelerinin üzerinden yarım saat bile geçmeden onları özlemeye başlamıştım.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.